Ayrım 24, sayfa 327. Gece yarısından kısa süre önce çay ve kahve servisinin yapıldığı esnada Peri tuvalete gitti. Ellerini yıkarken aynada gördüğü yüz, özgüvenli ve girişken davranmayı bir türlü beceremeyen bir genç kadının yüzüydü. Neşeli olmayı bilmediği için hep kendisini suçlamıştı. Böyle durduk yere mutsuzluk üretebildiğine göre mutlaka bir şeyi yanlış yapıyor olmalıydı. Ama mutluluk sınavını geçememek kendi kabahati değildi belki de. Hüzünlü olmak insanın kasten işlediği bir cürüm değildi. Belki de doğuştan böyleydi o. İlla ki mutlu olmaya çabalamak, daha uzun boylu olmaya çabalamak kadar beyhudeydi. Dönüş yolunda koridordaki onlarca portrenin arasında olduğu yerde kala kalmasına neden olan bir fotoğraf gördü. Resimdeki kadın, yüksek elmacık kemikleri, birbirinden hafifçe ayrık gözler, dolgun dudaklar, beline gevşekçe bağlanmış vişne çürüğü bir eşarp dışında çıplaktı. Saçları özensiz bir topuzla toplanmıştı. Omuzları cilalı fil dişinden biblolar gibi beyaz ve parlaktı. Memeleri iri ve yuvarlak, meme uçları koyu renk daireler ortasında belirgin ve dikti. Göbek deliği hafifçe çıkıktı. Bir eliyle bacaklarını örten kumaşı tutuyordu. Sanki her an bırakmaya hazır gibi. Yüzündeki mütebessim ifade fotoğraf çektirmekten keyif aldığını belli ediyordu. Aynı zamanda fotoğrafçıyı iyi tanıdığını ele veriyordu. Sersemleyen Peri kendini yasak bir bölgeye adım atmış gibi hissetti. Dona kaldı. Evin derinlerinde bir yerde bir saat tik taklayıp duruyordu. Aniden irkildi. Sisin içindeki bebek buradaydı. Ürkütücü bir yakınlıkta. Bebek ona bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Resimdeki kadınla ilgili bir esrar. Keder. Ne kadar da çok keder vardı bu portrenin etrafında. Acaba Peri kendisi mi getirmişti bu enerjiyi, yoksa burada ondan bağımsız bir hüzün kümesi mi vardı, emin olamadı. Git buradan diye fısıldadı Peri sisin içindeki bebeğe. Hiç uğraşamayacaktı onunla. Şimdi değil, hele burada hiç değil. Sisin içindeki bebek dudaklarını büktü. Ne anlatmaya çalışıyorsun bana dedi Peri. Buraya gelemezsin. Biraz daha paylayacaktı ki arkadan bir ses işitti. Kiminle konuşuyorsun? Peri geriye dönünce Azur'u karşısında buldu. Zertifam harelerle parıldayan gözleri hiçbir şeyi açık etmiyordu. Ben şu fotoğrafa takıldım dedi Peri duvarı göstererek. Yan gözle şöyle bir bakıp sisin içindeki bebeğin havada buhar gibi dağılarak kaybolmaya başladığını görerek rahatladı. Karım dedi Azur. Peri irkildi. Karınız mı? 4 yıl önce baharda vefat etti. Ah çok özür dilerim. Yine mi af diliyorsun diye sordu Azur. Bakışlarını fotoğraftaki kadından ayırıp karşısında durana çevirerek. Bir gün bu huyundan vazgeçeceksin değil mi? Hıhı, hatları Orta Doğu'dan sanki diye çabucak ekledi Peri konuyu savuşturabilmek için. Evet, babası Cezayirliydi, Berberi, Aziz Augustinus gibi. Nasıl yani? Ama o Hristiyan. Azur ona baktı. Ne kadar genç ve acemi olduğunu düşünüyor olmalıydı. Tarihin ucu bucağı yok. Vaktiyle Berberiler Yahudi, Hristiyan, hatta Pagandı ve de Müslüman. Geçmiş, bugün bize tuhaf görünen ama zamanında insanlara gayet doğal gelmiş deneyimlerle dolu. Kelimeler onunla hiçbir alakası olmadığı halde Peri'nin içinde keşfedilmemiş bir alan açtı. Ona kalsa sadece geçmiş değil, şimdiki zamanda akla mantığa uymayan deneyimlerle doluydu. Solgun görünüyorsun dedi Azur. Sesi yumuşacıktı. İşte o zaman Peri ilk defa içini döktü hocasına. Orada durmuş, az ötedeki konukların seslerini dinlerken, çocukluğundan beri bir türlü akıl erdiremediği halde gerçeküstü şeyler yaşadığını anlattı. Bunu anne babasıyla paylaştığında, babası saçma sapan batıl inanç diyerek başından sağmış, annesi ise içine cin girdiğinden korkup bir hocaya götürmüştü onu. İkisi de derdine derman olamamıştı. O zamandan beri kimselerle paylaşmamıştı bunu. Hayret içinde dinledi Azur. Bu gerçeküstü deneyim hakkında yorum yapamam ama sana bir şeyi net olarak söyleyebilirim. Farklı olmaktan korkma. Misafir odasından bir anda yükselen neşeli seslerle kesildi sözleri. Gece yarısı oldu dedi Azur gülümseyerek. Burada kalmasın. Sonra muhakkak uzun uzun konuşalım bunu. Peri'ye yaklaşarak onu her iki yanağından öptü. Yeni yılın kutlu olsun. Sonra da dönüp diğerlerini öpmeye gitti. Mutlu yıllar hocam diye mırıldandı Peri arkasından. Sıcaklığı hala tenindeydi. Gece yarısından kısa süre sonra tüm konuklar ayrıldılar. Peri ancak soğuğa adım atınca hatırladı Troy'u. Yüksek çalılara doğru gergin bir bakış attı. Geceden başka hiçbir şey yoktu etrafta. Peri ile Darren'ın dışında herkesin arabası var gibi görünüyordu. Güzel sarışın onları eve bırakmayı teklif etti. Oxford'a dönüş yolculuğu kısa sürdü ve akşamın şamatasından sonra tuhaf bir sessizlik içinde geçti. BBC'de radyoda Gustav Flaubert'in aşk mektupları hakkında bir program vardı. Arabaya yağan şehvet ve arzu yüklü sözcükler, dinleyenlerin yüreğine bir yalnızlık hissi çökmesine neden oldu. Henüz başlamamış bir aşka özlem duyarcasına. Sürücünün yanında oturan Peri, Darren'in bakışlarını üzerinde hissediyordu. Alnını yarı donmuş cama yaslayarak, önünde uzanan ve arabanın farlarıyla parça parça aydınlanıp, ardından yine gece tarafından yutulan yola dikti gözlerini. Azur'u düşündü. Konukların tabaklarını tepeleme doldurduklarını görünce nasıl gülümsediğini, kahve kupasını iki eliyle kavrayarak yanağına dayayışını, gecenin sonunda herkesi uğurlarken kadınların mantolarını tutuşunu, sınıfındakinden ne kadar farklı, daha az korkutucu ve şaşırtıcı derecede sevecen olduğunu düşündü. Oxford'da Peri ile Darren arabadan birlikte indiler. Akşamüstünün keskin soğuğu yerini kuru, keskin bir ayaza bırakmıştı. Peri'nin geçici olarak kaldığı yere kadar durmaksızın konuşarak yürüdüler. Bir sokak lambasının altında durdular, öpüştüler, karanlıkta bir daha. Her seferinde öncekinden cesurca. Şaraptan çok akşamın sarhoşluğu içindeydi Peri. Belki de diye düşündü kendi kendine, Şirin gibi serseri mayınların değil, esas benim gibi uslu, terbiyeli kızların esrik hallerinden korkmak gerek. Esas biziz beklenmedik sürprizlerle dolu olan. Yukarı gelebilir miyim diye sordu Darren usulca. Peri oğlanın sorusundaki heyecanı, beklentiyi işitti. Ama saygılıydı kadınlara karşı. Belki de annesinden öğrenmişti karşı cinse nasıl davranması gerektiğini. Hayır gelemezsin dese ısrar etmeyecekti. Düş kırıklığına uğrasa da kabalaşmadan kendi yoluna gidecekti. Ertesi gün karşılaşırlarsa Peri'ye kibar davranacaktı, Peri de ona. Oğlanın bu baskı kurmayan, özgür bırakan, olgun tavrı hoşuna gitti. Evet, gel dedi ani bir dürtüyle hareket ederek. Sabahleyin kahredici bir suçluluk hissiyle yataktan kalkacağının farkındaydı. Aşık olmadığı ve asla olmayacağı biriyle yatmanın pişmanlığı, babasının güvenini boşa çıkarma kaygısının ve annesinin en beter korkusunu gerçekleştirmiş olmanın ağırlığına karışacaktı. Ama onu rahatsız eden bir şey daha vardı. Darren'in dokunuşlarına, öpüşlerine karşılık verirken başka birinin hayalini kuruyordu. Sevişirken birlikte olduğu insanı değil, Azur'u arzuluyor, onu düşlüyordu. Hani derlerdi ya, insan yılın ilk saatlerinde kendini nasıl hissediyorsa, senenin geri kalanında da aynı ruh halini korur. Bu laf doğru olmasa isabet olurdu. Zira yeni yılın bu ilk gününe yüreğini ablukaya alan karma karışık hislerle başlayacaktı Peri. Yalan. Oxford 2002. Sonunda Şirin'in davetini kabul etmeye karar veren ve biraz Darren'dan uzaklaşmak isteyen Peri, tatili bitmeden trene atlayıp Londra'ya gitti. Öğrencilerin ve çocuklu ailelerin vagonlara doluşmasını seyretti. Onun kompartımanında yanlışlıkla birinci sınıf bilet almıştı. Üç şık giyimli orta yaşlı adam ile kumral saçlarına mükemmel biçim verilmiş bir kadın vardı. Sanki sen bu vagona ait değilsin dercesine soğuk bir edayla süzdüler Peri'yi. Koltuk numarasını bulup oturdu. Meister Eckhart'ın mistik yazılarına gömüldü. Yanına aldığı güncesine şöyle yazdı. Ben Tanrı'yı hangi gözle görürsem Tanrı da beni o gözle görür. Öyle diyor Eckhart. Şayet ben Tanrı'ya katı bir şekilde yaklaşırsam o da bana katılıkla yaklaşır. Ben Tanrı'yı sevgiyle görürsem o da beni sevgiyle görür. Benim gözümle Tanrı'nın gözü bir. Kısa süre sonra bir görevli plastik tepsiler içindeki kahvaltılarla çeşitli içecekleri dağıtmak için kullandığı servis arabasını tangır tungur iterek kompartmana girdi. Peri'ye yaklaşınca iki seçeneği olduğunu söyledi. Menü 1, jambonlu peynirli kruvasan. Menü 2, domuz sosisli çırpılmış yumurta. Peri kaşlarını kaldırdı. Başka bir şey yok mu? Vejeteryan misiniz diye sordu görevli. Hayır, mesele domuz eti dedi Peri. Adamın koyu, çökük gözleri kısacık bir an kızın yüzünde gezindi. Peri'nin bakışları adamın yaka kartına kaydı. Abdullah yazıyordu. Bir bakayım, başka bir şey bulabilir miyim dedi ve kayboldu adam. Bir dakika sonra görevli elinde bir tavuklu sandviçle belirdi. Gülümseyerek Peri'ye uzattı. Adamcağızın ona kendi yiyeceğini vermiş olabileceği ancak o gittikten sonra Peri'nin aklına geldi. Muhtemelen öğle yemeğiydi. Dünyanın bilumum yerlerinde dolaşırken aynı dini ya da milli kökenden geldiklerini keşfeden yabancılar arasında dayanışma ilmekleri atılıverir, bir yakınlık oluşurdu anında. En küçük detaylarda bir gülüş, bir baş hareketi ya da bir sandviçte ifade bulan bir muhabbet. Ne var ki Peri kendini sahtekar gibi hissetti. Adam onu iyi bir Müslüman sanmıştı muhtemelen. Ama öyle miydi ki? Kültürel olarak Müslümandı hiç şüphesiz. Doğup içinde yetiştiği kültür buydu. Fakat bildiği dua sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi. Ne Mona gibi dini vecibeleri yerine getirme gereği duyuyordu, ne Şirin gibi dinden ırak olduğunu açıkça cümle aleme beyan edebiliyordu. Belki de bir yafta, bir damga, bir aidiyet istemiyordu. İnanç karmaşık konuydu. Sorular sormaya devam etmeliydi. Kafa karışıklığı süre giden bir seyahatti. Ezeli ve ebedi. Şu hayatta durduğu bir yer varsa o da şaşkınların yanıydı. Bunu görevli Abdullah'a söyleyecek olsa sandviçini geri ister miydi acaba? Peri küçükken her kurban bayramı kavga patırtı kopardı evde. Mensur kurban kesmeye hepten karşıydı. Buna harcanan paranın ihtiyaç sahiplerine verilse daha iyi olacağına inanıyordu. Böylece hem açların karnı doyar hem de hayvanlar ölmez diyordu. Ve aynı lafları döne döne her sene tekrar ediyordu. Selma zerrece katılmıyordu ona. Allah'ın bunu kullarından talep etmesinin ardında güçlü bir sebep var. Tabii anlayana diyordu. Bir zahmet Kur'an'ı okusan sen de anlardın bey. Okudum diye cevap verdi Mensur bir keresinde. Bu konuda bir şeyler okudum yani. Gene de aklıma yatmadı. Neymiş aklına yatmayan dedi Selma kızarak. Şimdi bu husus tüm semavi dinlerde var. Ama Yüce Allah Hazreti İbrahim'i oğlunu kurban etmesini söylemiyor ki tam olarak. Adam yanlış anlamış. Adam diyemezsin. Ya pardon lafın gelişi. Dinle ama hanım, Hazreti İbrahim Allah'ın ona oğlunu öldürmesini emrettiğini işitmiyor. Rüyasında görüyor değil mi? Peki ya rüyayı yanlış yorumladıysa? Rüya bu. Bence merhametli Allah İbrahim'in vaziyeti ne kadar yanlış anladığını görüp oğlunu kurtarmak için kuzu gönderiyor. Selma iç geçirdi. Seninle ne demeye tartışıyorum? Huysuz bir oğlan çocuğu gibisin. Allah'a şükür evlatlarımı büyüttüm ama sen hiç büyümüyorsun. Selma kendi kurbanını satın almak için yıl boyu para biriktirirdi. Hayvan bahçede tutulur, kınalanır, kesilmeye gönderilene kadar beslenirdi. Sonra da eti konu komşuya, fakir fukaraya paylaştırılırdı. Yine öyle bir sene, Peri 13 yaşında filandı herhalde, komşular paralarını birleştirip bir boğa almaya karar verdiler. Ardında zifiri gölgesiyle kudretli ve heybetli bir hayvan bekliyorlardı. Gelen boğa kocamandı kocaman olmasına ama gergin hatta asabi görünüyordu. Garaja konunca hayvanın sıkıntısı katmerlendi 2 gün boyunca. Geceleri de debelenmelerini duyuyorlardı. Kaçmaya çalışıyordu. Belki de başına gelecekleri sezmişti. 3. gün güneşe çıkardıkları an ellerinden kurtuldu. Tam hız koşarken önüne çıkan ilk adama saldırarak yerlerde sürükledi. Olaydan habersiz yoldan geçmekte olan adamcağız kendisini zar zor kurtarıp bir çöp kutusunun arkasına saklandı. Toplanan seyircilerden kahkahalar yükseldi. Birileri kurtulan adamın sırtını sıvazladı. Çocuklar bütün bu şamatanın ne olduğuna bakmak için koşup geldiler. Duvara tırmanan peri, hayvanın sağa sola sarılan boynuzlarını ve tek başına kalabalığı tarumar edişini görebiliyordu. Kurbanlık kuzuların aksine yılmaz bir savaşçıydı boğa. Onu 4 yandan sıkıştıran 20 adama karşı müthiş bir mücadele verdi. Mensur kanter içinde hayvanı onu kovalayan güruhtan korumaya çalıştıysa da nafile. Kimseye söz geçiremedi. Derken boğa tam gaz otoyola fırladı ve bir anda metal canavarlardan oluşan bir orduyla sarılmış halde buldu kendisini. Hayvana mukayyet olmaları en az 3 saatlerini aldı. Sakinleştirici tüfekle vurmaları gerekti. Sonradan bazı komşular çıkıp sakinleştirici ilaçlardan dolayı etinin helal olmadığını söyleyecek oldu. Ama artık o noktada kimse de onların fikrine kulak asacak hal kalmamıştı. Bu nasıl barbarlıktır yahu diye homurdandı Mensur eve döndüklerinde. Dinimiz kimseye zarar vermeyin der, hayvanlar dahil. Zavallı yaratık korku içinde öldü. İşkence ettiler hayvana. Yemem etini murdar oldu. Selma bir an hiçbir şey demedi. Yeme bey. Belki ben de yemem. Kavga çıkmasını bekleyen Peri, annesiyle babasının bir kez olsun aynı fikirde olduklarını görerek şaşırdı. Onların payı olan et fakir fukaraya dağıtıldı. O akşam sofrada Peri babasının rakı bardağını sıkça tazelediğini gözlemledi. Ne gündü ama dedi Mensur dalgın dalgın. Aklı başka yerde gibiydi. Siz ikiniz yeni doğduğunuzda böyle yorulmuştum en son. Uykusuz gecelerde. O esnada sürahiye uzanmış bulunan Peri neredeyse suyu üzerine dökecekti. Ne demek siz ikiniz? Mensur gayri ihtiyari elini alnına götürdü. Ağzından mühim bir sır kaçırdığını fark eden birinin telaşı vardı yüzünde. Konuşmaya devam edip etmemekte kararsız kaldı. Ya eminim hatırlıyorsundur bir şeyler. Nasıl şeyler? Bir oğlancağız vardı. Senin ikizin. Yaşamadı. Perinin bilincinin derinlerinde bir gölge kıpırdadı. Neden? Ah balım, kurcalama işte. Hazin ki ne hazin. Çok zaman geçti üstünden, dedi Mensur. Ama sonra merakına yenilerek sordu. Gerçekten hatırlamıyor musun? Neden bahsettiğini bilmiyorum ki baba. Gerçekten mi? Ne tuhaf. Ben hep bazı şeyleri hatırladığını sandım. Babasının dilinin altındaki esrarı keşfetmek yıllarını alacaktı Perinin. Keşfettiğinde ise kahrolacaktı. Tren nihayet Paddington istasyonuna vardı. Şirin, üzerinde dizlerine kadar inen gümüş rengi kürk mantoyla bilet otomatlarının yanında bekliyordu. Steplerden gelmiş vahşi bir yaratık gibi duruyordu şehrin orta yerinde. ''Bu giydiğin şey için kaç hayvan öldürüldü acaba?'' diye sordu Peri. ''Merak etme, gerçek kürk değil.'' dedi Şirin onu yanaklarından öperken. Peri arkadaşının yüzüne dikkatle baktı. ''Yalan söylüyorsun değil mi?'' ''Hah'' dedi Şirin. ''İlk kez yakaladın, tebrikler. Senin adına sevindim farecik. Gözün açılıyor.'' Peri Şirin'in kendisine takıldığını biliyordu. Ne kadar gülse de arkadaşının sözlerinde bir gerçeklik payı sezinleyerek huzursuz oldu. Demek Şirin ona daha önce de yalan söylemişti. Muhtemelen birden fazla. Ama ne hakkındaydı bu yalanlar ve neden söylenmişti henüz bilmiyordu. O akşam Şirin'in annesiyle tanıştı. Arkadaşının anlattıklarından yola çıkarak korkunç, boğucu, tahakkümperver bir anne figürü beklemişti. Her şeye karışan ve kızan bir tip. Halbuki karşısında olgun, dingin ve sohbetperest bir kadın buldu. Kızıla boyadığı saçları açıktı, bakımlıydı. Sofrada şarap, balkonda sigara içen, zeki, zarif, esprili ve kızının aksine son derece inançlı bir kadın. Mollalara ve Hümeyni rejimine ve ahlak zabıtalarına rağmen, İran'dan ailece kaçmak zorunda kalmalarına rağmen, sürgünlerde çektiği tüm zorluklara rağmen dininden de memleketinden de soğumamıştı. Tam tersine itikadı pekişmişti. Kendine has, kudretli bir maneviyatı vardı. Bundan dolayı kimselere hesap vermeye de niyeti yoktu. Ne garip şeydi. Aynı evin çatısı altında bile nesilden nesile, kişiden kişiye nasıl da değişiyordu inanç meselesi. Aynı hadiseleri yaşayan aile fertleri bu tecrübelerden bambaşka sonuçlar çıkarıyor. Aynı hatıraları aslında herkes farklı hatırlıyordu. Dansöz, Oxford 2002. Peri camı açıp tenini okşayan serin havanın tadını çıkardı. Nihayet tatil bitip yurt odasına döndüğü için mutluydu. Elinde bir kitapla yatağın üstüne oturup dizlerini kendine çekti. Azur, bugünkü seminerde tüm öğrencilerden Kant felsefesinde Tanrı fikri üzerine bir makale okuyup yorumlamalarını istemişti. Sadece teologlar değil, felsefenin haşarı çocukları Nietzsche ve Darwin de Kant'tan çok etkilenmişti. Çok yönlüydü Alman filozof. Peri, Kant'ın tıpkı İstanbul gibi olduğuna karar verdi. Hercai, katmanlı, karışık. Tevekkeli değil, Azur seviyordu Kant'ı. O da karmaşıktı. İçinde bir koro taşıyordu adeta. Paneldeki kendinden emin tartışmacı, günlük hayatta sürekli ilgi görmeyi seven ben merkezci akademisyen, sınıfta göz korkudan cebarut hoca, ofiste talepkar engizisyon hakimi, evinin mahremiyetinde ise kibar, müşfik ev sahibi. Daha kaç değişik hali vardı? Perinin aklı yılbaşı yemeğine ve sonrasında olanlara gitti. O günden beri kaçıyordu Darren'den. Halbuki oğlan defalarca aramış, her seferinde daha endişeli, hatta buruk mesajlar bırakmıştı. Haksızlık ediyordu ona Peri. Ama başka türlü davranmak ne içinden geliyordu ne elinden. Dersleri ve kitapçıdaki yarı zamanlı işi olmasa odasına kapanır, inzivaya çekilirdi hepten. Tabii zırt pırt kapısını çalmak için bahaneler uyduran Şirin ve düzenli olarak görüştüğü Mona olmasa. Azur'a karşı hissettiği çekim yüzünden seminerler ısrar vermeye başlamıştı. Adamın her hareketini, her sözünü okumaya çalışıyor, muhtemelen yanlış yorumluyordu. Nesnel bir nazarla bakamaz olmuştu hocasına. Her yerde ilahi işaretler gören bir kahin gibi, en sıradan ve süflü şeylerin içinde bile gizli mesajlar arıyordu. Azur'u etkilemek istiyordu. Hem de nasıl? O yüzden deli gibi okuyor, çalışıyordu. Ne var ki sınıfta midesi düğüm düğüm, sus pus oturuyordu çoğu zaman. Aralarda diğer uca savruluyordu. Üstüne birden cesaret ya da gözü dönmüşlük geliyor, itiraz edip tartışıyor, meydan okuyup sorguluyor, sonra yeniden sessizliğe gömülüyordu. Bir sarkaçtı artık ruhu, savruluyordu. Halbuki böyle şeylerin asla kendi başına gelmeyeceğini zannederdi. Kendinden yaşlı adamlara tutulan o saftirik kızlardan değildi o. Böylelerinin hayatlarındaki eksik baba figürünün peşinden koştuklarını sanmıştı. Demek başkalarını yargılamakla hata yapmıştı. Onu Azur'a çeken şeyin ne olduğunu kimselere, kendisine bile açıklayabileceğini sanmıyordu. Hocasına olan hislerini başkalarıyla paylaşmaya niyeti yoktu zaten. çocuklarından beri tuttuğu Tanrı güncesi gibi, sisin içindeki bebek gibi, Azur'da dikkatle korunan bir sır haline gelmişti. Kimse bilmese de uyumadan önce eline onun kitaplarından birini almayı, fonda çalan müzik eşliğinde karanlıkta parmağını profesörün adının harflerinde dolaştırmayı adet edinmişti. Gün içinde Azur'un binasının yakınlarında takılıyor, belki oralardadır diye köşelerden kaçamak bakışlar atıyordu. Sabah kahvesini onun sıkça gittiği kafeden almak için yolunu değiştiriyordu. Ama bir iki sefer onun geldiğini görünce tuvalete kaçıp saklanmıştı. Tüm bu gülünç şeyleri yapıp dururken bir diğer yanı olan biteni hoşnutsuzlukla seyrediyor, bunun bir delilik mevsimi olduğunu ve yakında biteceğini umuyordu. Artık ne kendi düşüncelerini ne de Kant'ınkilerine tahammül edebilen Peri, spor ayakkabılarını giyerek gene koşuya çıktı. Soğuğa rağmen bir ferahlık, esenlik vardı havada. İyimserlik taneleri çiğ kristalleri gibi asılıydı boşlukta. İstanbul'dan bu şehre ilk taşındığında ona tuhaf gelen sessizliğe şaşırmıyordu artık. Long Wall sokağının köşesinde bir telefon kulübesi gördü. Arada 2 saat fark olduğuna göre babası şimdi evde, sofrada olmalıydı. Ya yalnız ya ahbaplarıyla. Mensur hemen açtı telefonu. Alo, babacığım, affedersin, kötü bir zamanda mı aradım? Müsait misin? Peri canım, dedi Mensur. Sesi titredi. Ne demek müsait misin? Ne zaman istersen ara evladım. Keşke daha sık arasan. Babasının üslubundaki şefkat soluğunu kesti Peri'nin. İyi misin evladım? İyiyim, dedi Peri. Annem nasıl? Odasında. Seslenmemi ister misin? Yok, başka zaman konuşurum. Yumuşak bir sesle ekledi. Seni çok özledim. Ah, beni ağlatacaksın şimdi. Bu sene yılbaşında evde olamadım diye berbat hissediyorum kendimi. Aman, yılbaşı kimin umurunda, dedi Mensur. Annen gene hindi pişirip pilavın dibini tutturdu. Patlamış mısır, kestane, mandalina yedik, tombala oynadık, annen kazandı. Televizyonda dansöz seyrettik. Ben seyrettim yani. İşte o kadar. Zaten dansözleri de azalttılar. Giderek dindarlaşıyor bu toplum. Usul usul kayıyor demokrasi altımızda. Bir dansöz keyfimiz vardı, onu da çok görüyorlar yahu. Pabucumun ahlak bekçileri. Ulan göz benim, günahsa günah benim. Ne demeye denetliyorsunuz televizyonlarımızı? Sözünü etmediği şeyler de vardı elbette ama Peri yine de işitti onları. Mensur'un yılbaşı şerefine karısıyla kadeh tokuşturmadaki ısrarını, dansöze el çırpmalarını, Selma'nın bunların hiçbirinden hoşlanmayıp surat asışını, kavgaya tutuşmalarını, hepsini anladı. Sanki Peri'nin aklından geçenleri duymuş gibi, bir iki duble içtim tabii, dedi Mensur. Ne derler bilirsin. Nasıl başlarsa öyle devam edermiş yeni sene. Peri'nin kalbi sıkıştı. Gelemedin diye üzülme, diye devam etti Mensur. Daha kutlayacak çok yıllarımız olacak. Okul her şeyden mühim. Okul. Üniversite ya da fakülte değil, okul. Kendileri pek eğitimli olmasalar da eğitime sonuna kadar inanan ve her şeylerini çocuklarının geleceğine yatıran sayısız ana baba için neredeyse kutsal niteliği olan o sihirli sözcük. Abim nasıl, diye sordu Peri. Hangi abisi olduğunu belirtmeye gerek duymadı. Hakan olduğu belliydi. Çünkü Umut'tan nadiren söz ediyorlardı ve ettiklerinde de her zaman farklı bir ses tonuyla. İyi iyi, bebek bekliyorlar. Ne, sahi mi? Evet, dedi Mensur sesini gururla yükselterek. Oğlan. Hastanedeki o berbat gecenin üstünden bir yıldan fazla geçmişti ama anısı hala tazeydi. Dezenfektan kokusu, duvarlardaki kasvetli boya, gelinin avuç içlerindeki tırnak izleri ve şimdi Feride bu izdivacın meyvesini doğuracaktı. Annesinin sözleri zihninde yankılandı. Çoğu evlilikler çatlak temeller üstüne inşa edildi. Babacım, ben böyle bir şeyi asla yapamam. Neyi? Bana kötü davranan biriyle evlenemem ya da evli kalamam. Mensur usulca ofladı. Yarı iç çekiş, yarı hak veriş. Annen de ben de seni çok seviyoruz, dedi. Bir an duraksadı. İkisinin adını aynı solukta söylemeye alışık değildi. Sen ne istersen destekleriz. Yeter ki mutlu ol. Peri'nin gözleri yaşardı. Nedense şefkat karşısında kırılganlaşırdı. Eli ayağına dolanırdı. Ne oldu canım? Ağlıyor musun? Soruyu duymazdan geldi Peri. Ama baba, ya bir gün seni utandırırsam, reddeder misin beni? O nasıl söz öyle? Ne olursa olsun kendi kanım, canım, evladım nasıl reddederim, dedi Mensur. Şakaya vurdu işi. Çünkü mizah merhemdi. Damat diye eve çember sakallı bir yobaz getirmediğin sürece tabii. Bak, ona dayanamam. Ha bir de şu dövmeli kıl yumağı müzisyenlerden biriyle evlenmezsin herhalde, değil mi? Ne diyorlardı onlara? Satanist mi? Metalci mi? Benim için sakıncası yok ama zavallı annenin yüreğine iner. Yani takın yolu sofu kadızade ya da metalci satanist olmadıktan sonra koca seçeneğin çok. Peri güldü. Babasının ona ıslık çalmayı, sakızdan balon şişirmeyi, ay çekirdeği kabuklarını dişleriyle çıtlatmayı öğrettiği zamanları hatırladı. Cidden kimmiş bu şanslı olan, diye sordu Mensur. En son kelime oğlan aklını başına getirdi Peri'nin. Babasının açısından Peri sadece bir oğlanı, yani kendi yaşında birini sevebilirdi. Bir bilse hocasına gönlünü kaptırdığını. Aman, bir öğrenci işte, ciddi bir şey değil. Ciddi şeyler için gencim daha. Elbette, rahatlamıştı Mensur. Gelip geçer bunlar, sen derslerine odaklan. Merak etme, çok çalışıyorum. Aferin sana. Ha, bir de bundan annene söz etme. Kadıncağızı kaygılandırmanın alemi yok. Tabii ki etmem. Telefonu kapattıktan sonra bir saat koştu Peri. Ayakları kaldırım taşlarında kaysa da yılmadı. Kendini o kadar zorladı ki yurda döndüğünde baldırları zonkluyordu. Boğazı her yutkunuşta acıyordu. Berbat bir gribe yakalandığının işaretleri. Hemen yatıp uyudu. Rüyasında hala koşuyordu. Elinde ise Şirin'in yazıp masasına bıraktığı ve yatmadan hemen önce okuduğu notu duruyordu. Farecik, tam bize göre bir ev buldum. Hazırlan, taşınıyoruz. Ayrım sonu, sayfa 343.